Bizim Evler'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Programın ikinci bölümünde buluştuk sevgili dinleyiciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Parti başkan adaylarını seçim öncesi belediye başkan adaylarını açıklıyor. Şu anda da Sayın Erdoğan Bayburt Belediye Başkan adayının adını ifade etti, Mete Memiş. Biz de ara ara yine size notlar aktarmaya çalışacağız. Elbette bugün Perşembe ve Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile de sohbetimiz var. Kendisini de davet edelim isterseniz. Süremiz içinde yine demir yoluyla güzel bir yolculuk yapacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün demir yollarından konuşacağız.
Konuşalım.
Bir, hem tarihe bir yolculuk hem demir yoluyla yolculuk. Keyiflidir demir yolu yolculuğu.
Benim en sevdiğim yolculuktur demir yolu. Belki biraz eskiyi sevdiğim için ama biraz da rahattır demir yoluyla
hareket
yolculuk.
Hareket edebilirsiniz.
İçinde rahat oturursunuz, koltukları geniştir. İçinde kalkabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz ve hoştur. Tren yolunun güzergahları güzeldir. Etrafı seyredersiniz. Kendine mahsus bir havası var. Bir de eskiyi hatırlatan nadir şeylerden bir tanesi.
Nostaljik.
Emniyetli. Yani bilhassa kışta, karda daha avantajlı.
Bir de tabii uzun yollarda özellikle yatarak yolculuk yapma imkanı var. Şimdi tabii. Onun hızlısına da geçiyoruz adım adım.
Tabii.
Yolculuk da hızlanacak. Eskiden biraz uzun sürermiş.
Doğru. Yataklı vagonlar vardı. Yataklı vagon alırsınız. Bu size birkaç avantaj sunar. Çünkü uzun seyahatte biraz da bizim gibi rahatına düşkün insanlar çok fazla öyle koltuklarda uyuyamaz. Zaten eskiden bu pullman koltuk yoktu trenlerde. Kompartıman usulüydü. Kompartıman dediğiniz küçük bir odadır zaten. Vagonu düşünün, vagonda 10-12 tane kompartıman, belki fazla dedim tam şimdi, ben hesaplayamıyorum mesafeleri. Kompartımanın kapısı var, sürgülüdür, girersiniz. Solda 3 tane, sağda 3 tane koltuk vardır ama bu koltuklar rahattır. Nimetle yeşildir, deridir. Aralarında kolları vardır. Çok rahattır. Yani orada uyuyabilirsiniz de arkaya doğru.
Hatta aileler o kompartımanı bazen koltuk sayısı fazla gelse de kapatıp.
Kapatırlar. Üç tarafta eşyaları koyma yeri vardır. Hı. Mesela 2 kişi, 3 kişi bazen gelir kompartımanı kapatırlar. Perdeler vardır. Perdeyi de kapatırlar. Bazen tabii vagonlar dolar. Eskiden böyle şeydi, bazı hatlarda şey yoktu. Yer yoktu. Bilet vardı da yer yoktu. Bazısında yer var. O kimse oturamaz ama onda otururlar, kapatırlar. Ayakta kalan çok olur. Kavgalar çıkartırlar insanlar. Çünkü bir sürü yükü vardır. Başkasını istemez yanında. Fakat bazısı da başkasını ister. Çünkü kompartıman herhalde seyahat de uzunsa çok hoş ahbaplıklara vesile olur. Trene binenler zaten belli insanlardır. O kompartımanlarda yani birbirinden çok farklı insanlar binmez. Binse bile bir asgari müşterek bulunabilir. Hoş seyahatler olur. İnsanlar birbirine yiyeceklerini ikram ederler. Hanımlar el işi yaparlar. Onlar birbirine örnek alır.
Çocuklar
birbirleriyle oynarlar. Trende evlenen çok kişi var.
Trende
evlenen.
Düğünün tanışıp, tanışıp. Dedim tanışıp ki evlen. Acaba öyle yok. Değişik bir şey mi? Hani kız evinde İstanbul'da başlıyoruz düğüne. Malatya'da erkek evine kadar düğün.
Tabii şimdi gençlerde neler var. Denizin dibinde dalgıç şeklinde veya paraşütle evlenen olabilir. Trende de evlenen olabilir ama zannetmiyorum o kadar nostaljik bir şeyi kullanacaklar. Ama trende tanışıp yani tren çok aşklara da vesile olmuştur. Romanlar, filmler, Doğu Ekspresi'nin içine orada geçer. Yani trenin çok enteresan. Bu kompartımanlar tabii mevki. Birinci mevki ise, ikinci mevki ise, eskiden üçüncü mevki varmış. Ben onu hiç görmedim. kalite düşüyor tabii, bir hayli düşüyor.
Aşağı doğru gittik.
Ve fiyat da artıyor. Birinci mevki pahalı, herkes alamaz. Eskiden insanlar çok zengin değildi. Orta halli ikinci mevki. Üçüncü mevki de artık tahta sıralar var.
Hmm. Sonra, uzun da bir yol tabii
orada. Uzun da bir yol. Onlar artık şilte seriyorlar. Perişanlık tabii, hayvanıyla bile gelenler olur. Trenlere bir yerden bir yere gidecekler. Yükler, çuvallar, yük şeyler, döşekler. Eskiden öyleydi seyahatler. Zahmetli bir seyahat. Hmm.
İnsanlar evden çıkmamayı tercih
etmişler. Evet, yani belki de. Sonra şey kalktı. Yavaş yavaş o kompartıman usulü kalktı. Otobüsler gibi pullmana döndüler. Ama kompartımanın kendine mahsus zevki vardı.
Var galiba değil mi bazı
var, yerlerde? Var, tek tük var. Bir de yataklı vagonlar vardır. Bunlar size gece orada geceleme imkanı verir. Güzelce çarşafınızı serersiniz. Adam gelir, açar yatağınızı istediğiniz zaman.
Bunları yanınızda mı getirirsiniz?
Yok. Şeyde vardır. Yataklı vagonda çarşaf, temiz çarşaf vardır. Yastık vardır. Ama sizin istediğiniz saatte onun vazifelisi gelir. Onun da zaten parası var. O da para alıyor mu şeyden, ödediğiniz ücretten onun da hayır, parası var. Ayrıca siz de para veriyorsunuz. Bir miktar para veriyorsunuz. Bahşiş. Ayrıca bahşiş veren de var. Hmm. Yani onun fix ücreti vardır. Yazar orada. Yani kabin vazifelisinin parası diye. Onu ayrıca siz elden ödersiniz ona.
Yani diyelim ki yatağınızı açmak için evet, 10 lira istiyor. Siz ona 10 lirayı verirsiniz. Ayrıca da bir...
Verirsiniz. Beni işte şu saatte uyandır dediyseniz, şunu getir götür dediyseniz, onun için bahşiş verirsiniz. Yemek getirir size.
Otel gibi.
Evet, aynen öyle. Görevlisi gibi. Tabii. Çağırırsınız. Her kompartımanın bir görevlisi vardır. Çağırırsınız. İşte bana şunu getir, bunu getir, çay getir, kahve getir, yemek getir. Yemeğinizi orada yiyebilirsiniz. Yemekli vagona gitmek zorunda değilsiniz. Şu saatte beni uyandır. Uyandırır. Bu avantajları var. Son zaman yataklı vagonlarında duş vardı. Bir küçük yerde duş yapma imkanınız var. O da ücretlidir. Cüzi bir ücreti vardır. Her yataklı vagonun her kompartımanında lavabo vardır. Elinizi yüzünü yıkayabilirsiniz.
Yani hakikaten bir Türkiye turunu rahatlıkla böyle bir yaparsınız. Biraz...
Çok da rahattır. Zaten yolda uyumak çok rahattır. Sıcaktır da. Küçük çünkü orası. Şimdikilerinde buzdolabı var. Eskiden yoktu ama şimdikilerinde buzdolabı var. Eşyanızı oraya koyabilirsiniz. Yani çok hoştur.
Fiyatları nasıldır şimdiki fiyatları?
Çok pahalıdır. Yani normalin olmuyor. Mesela 5 liraysa öyle değil mi? Mesela 20 liraysa o 100 liradır. Ya 50 liradır, öyle diyeyim. Çok da değil. İki misli kadardır normal bir ücretin.
Şununla karşılaştırıyorum. Hani bir yere gidip tatil yaptığınızı düşünün. Hep aynı yerlere insanlar gidiyorlar. Evet. Otele para veriyorlar. Evet. Sadece o oteli, denizi görüp dönüyorlar.
Avrupa'da
böyle bir tur yapılabilir. Evet,
Avrupa'da çok kişi uzak mesafelerde tren bileti alırlar. Geceyi trende geçirirler. Yani otelde para vermektense, mesela diyelim ki bir şehirden bir şehire gidecekler. Viyana'dan Paris'e gidecekler. Trene binerler gece. Viyana'da işlerini bitirirler. Trene binerler. Sabah Paris'te olurlar.
Zaman da kaybetmez.
Zaman kaybetmemiş olurlar. Uyumuş olurlar. Dinlenmiş olurlar. Çünkü seyahatte dinlenmek lazımdır. Çok da kendini hırpalamak doğru değildir. Hem de otele verecekleri parayı belki daha ucuzu, daha hesaplısını. Hı-hı. Avrupa'da trenler ucuz değildir ama trene vermiş olurlar. Daha avantajlıdır.
Hem zaman kazanır hem de...
Evet, çok da zevklidir.
Evet.
Zahmetli değil. Bir de kuşetli yataklı vagonlar vardı. Onda da yine bir kompartıman, 6 kişi kalıyor. Fakat herkesin yatağı var. Belli bir saatten sonra o yataklar açılır. O yataklar böyle duvardan açılır. 3 katlıdır.
Ranza gibidir.
En altta siz yatarsınız. Ortada biri yatar, en üstte biri yatar. Onda bilet ona göre satılır. Böylece 6 kişi bir kompartmanda uyur.
Kalabalık bir aile için.
Aileler için zaten. Aileler, orta halli aileler bunu tercih ederler. Yataklı vagonu daha ziyade iş adamları ve milletvekilleri tercih ederdi. Eskiden milletvekilleri Ankara'da oturmazdı. Mesela İstanbul milletvekilleri. Buradan gider gelirlerdi. Hep yataklı vagonla giderlerdi. İş adamları Ankara'ya gitmek gelmek icap ettiği zaman hep yataklı vagon. O zaman tayyare bu kadar çok değildi. Olsa da avantajlı değildi. Bulunsa da çok pahalıydı. Ve saatleri uymazdı herkese. İş adamları ve milletvekilleri geceyi kazanmak isterler. Yolda geçirelim ki.
Sabah. Şimdi
tayyareyle gece gidemezsiniz. Çok zahmetli. Gündüz de yarım gününüze mal olur. Havaalanına gideceksiniz. Bilmem ne kadar evvel. Bir de yolda geçirdiniz. Havaalanında bekleyeceksiniz. Ya rötar yapmazsa, zamanında kalkarsa o bir vakit. Ondan sonra indiniz. Valizinizi bekleyeceksiniz. Gideceğiniz yere gideceksiniz. Saatler geçer. İstanbul Ankara için zaten bugün arabayla 4 saatte gidilen bir yer. Tayyareyle de 4 saatte gidiliyor.
Neredeyse doğru söylüyorsunuz.
Onun için bunu tercih ederlerdi. O trenin dediğim gibi yataklı vagonu, kuşetlisi, kompartımanı ve pullmanlısı vardı. Zamanla tabii inkişaf etti trenler. Çok yere tren yolları yapıldı. Bu tren yolu sevdası bizde çok eskidir.
Biraz Sultan, sahiden bahsedelim mi?
Yani tren yollarının zaten Avrupa'da yayılması 19. asrın ilk yarısıdır. Ve Türkiye'de hemen şeye geçmiştir, faaliyete geçmiştir. Sultan Abdülaziz devrinden itibaren, yani Sultan Abdülaziz'in saltanatı 1861, Osmanlı ülkesinde ciddi demir yolculuk faaliyetleri var. Sultan Aziz demir yoluna çok meraklıydı. Deniz yoluna da çok meraklıydı. Onun zamanında bizim donanmamız dünyanın ikinci büyük donanmasıydı. Demir yollarına da çok meraklıydı. Onun zamanında yapılan demir yolları Cumhuriyet devrinde yapılan demir yollarından daha fazladır. 16 yıllık saltanatında.
Üstelik de tabii o kadar müsamaha göstermiş ki demir,
evet, bu Avrupa demir yolu bağlanırken Fendi Bişler, yani hat sirkeci de olursa saraydan geçmesi lazım. Aman demiş, demir yolu olsun da sırtımdan geçmiş. Burada yanlış yapmış. Allah rahmet eylesin. O güzelim sarayı demir yoluyla bölmüş. Keşke sirkeci değil de Surum dışında veya hiç değilse sarayın ilerisinde bir yerde İstanbul istasyonu olsa daha iyi olurdu, ama ne yapalım, öyle demiş. Ama sarayla denizin irtibatı kesilmiş ve saray bundan zarar görmüş. Sarayın güzel bahçeleri ve tarihi eserler de vardı orada tabii. Bu zarar görmüş. Ondan sonra Sultan Hamid'in bu hevesi devam ettirdiğini görüyoruz. Sultan Hamid demir yollarına çok meraklıydı. Sultan Hamid'in hep başka yönleri anlatıldı. Sultan Hamid deyince herkesin aklına müstebit bir padişah, baskıcı bir padişah gelir. Doğrudur. Sultan Abdülhamid öyle çok hürriyetperver bir padişah değildir. Ama tabii bu da çeşitli şeylerle izah edilebilir. Öyle kesip atılmaz yani. Baskıcı, despot bir adam olarak vasıflandırılamaz. Sebebi vardır o hadiselerinde. Onu zaten, yeri değil burası, başka zaman anlatırız, anlatmışızdır da. Ama nafia, bayındırlık hizmetlerine ve marife hizmeti çoktur Sultan Hamid'in. Onun Türk tarihinde böyle bir insan gelmemiştir. Cumhuriyet döneminde de gelmemiştir. Her kasabaya bir ortaokul, her köye ve mahalleye bir ilkokul, her büyük şehre bir lise yaptırmış. Bugün faaliyette olan fakültelerin çoğunu Sultan Hamid açtırmıştır. Aynı zamanda ulaşıma da çok meraklıydı.
Onun kendi, hayır, o devlet parasıyla.
Devlet parası yaptıkları da var ama.
Bunu da kendi parasıyla.
Kendi parası yaptıkları var ama devlet parasıyla tabii. Marif bütçesinden yapılmıştır. Marifin bütçesinden yapılmıştır. Aynı zamanda nafaya çok meraklıydı. Köprüler, yollar, kuyular, barajlar, sulama kanalları. Çünkü biliyordu ki bir memleketi huzur ve refah içinde yönetmek için oranın yolu olması lazım, insanların suyu olması lazım ve pek çok yol yaptırmıştır, karayolu, demir yolları yaptırmıştır, limanlar yaptırmıştır, gemi nakliyatı çok ileridir onun zamanında, şehirlerde tramvaylar, hava gazıyla aydınlanma hep onun zamanına rastlar. Sultan Hamid'in demir yolculukta çok mühim iki tane teşebbüsü vardır. Bunlardan bir tanesi Bağdat demir yolu, İstanbul'u Bağdat'a bağlayan demir yolu. Bu İran körfezinde Osmanlı hakimiyetini güçlendirecek ve buradan İslam dünyasına, yani Hindistan ve Türkistan'a da İstanbul nüfuz edebilecektir. Çünkü hat Bağdat Demiryolu Basra'ya bağlanacaktır. Basra'dan gemilerle Hindistan'a ve Endonezya'ya irtibat kurmayı emellemiştir. Çünkü Müslümanların halifesi sıfatıyla böyle bir maksadı vardı.
Bu tabii geleceğe yönelik de bir yatırım.
Tabii o ileri görüşlüdür Sultan Hamid. Bunu Almanlar yaptılar. Almanlar ya, onun için İngilizlerle aramız bozuldu. Biz yapacağız diyorlardı İngilizler. Almanlar biz yapıyoruz diyor. Sultan Hamid de dengeleri gözetiyordu her zaman. Burada Almanlara ibre kaydı. Kayınca İngilizler çok bozuldular. Bağdat Demiryolu Almanlara yap. Çünkü bu bir imtiyazdır. Osmanlılarda bu gibi işler imtiyaz yoluyla yapılır. Mesela ben İstanbul Bağdat Demiryolu dersiniz, imtiyaz ihaleye çıkartırsınız. Hı. Devlete en çok parayı vereni ihale edersiniz. Orası o hattı yapar ama kendisi işletir. Devlet hat kazanmış. Çünkü devletin yapacak parası yok zaten. Olsa da zaten biliyorsunuz devletin yaptığı işlerden ne hayır gelir. Özel teşebbüs yapıyor. Devlete bir de para veriyor. Devlet onu vergilendiriyor. Buradan da menfaati var. O da onu işleterek para kazanıyor.
Ama orada işletmesinden, yani yolcudan, indiden, bindiden, sattığından.
Bir de nüfuz bu yani, neticede Almanların Ortadoğu'da bir nüfuzunu gösteriyor. Onlar kazanmasa bile para, sırf bunun için onu almak isterler. İkinci projesi ise daha ulvi bir projedir. İstanbul'u Hicaz'a bağlamak. Bu hem hac yolunun kolaylaştırılması için lazımdır. Çünkü yolda eşyalar, bedeviler hacılara zarar vermektedir. Yol uzun sürüyor, salgın hastalıklar. Tren yoluyla çok kısa bir zamanda Hicaz'a ulaşmak mümkündür. Demiryolu Medine'ye kadar ulaşmıştır 1908 yılında. Oradan Yemen'e kadar ulaştırılacaktı ama saltanatı ömrü vefa etmedi. Bu hattın yapılışı çok enteresandır. Bu hat için ihale açıldı, yardım açıldı. Padişah, saray halkı yardım ettiği gibi çok yüksek miktarda vezirler, beyler, paşalar, halk da yardım etti. Hatta dünya Müslümanları bile bu Hicaz Demiryolu hattına yardım ettiler. Yabancıların yapmak istediği hattı Türk mühendisleri ve Osmanlı hazinesi kendisi yaptı. Tamamen yerli mahalli bir hattır. Çok kısa bir zamanda tamamlandı.
İletişimin bu kadar, daha doğrusu araçlarının bu kadar çok olmadığı bir dönemde.
Evet, büyük bir muvaffakiyettir. Evet. Hicaz Demiryolu 20. asrın başında yapılmış bir teknolojik muvaffakiyettir ve siyasi muvaffakiyettir. Bunu herkes söylüyor. Büyük bir başarı. Ve böylece Medine'ye kadar hatta gitmiş. Fakat ömrü çok kısa olmuş. 10 yıl sonra Hicaz ihtilali, Arap ihtilali çıkınca İngilizler Bedevilere para karşılığı bu hatların Ürdün Medine arasını söktürmüşler. Demiryolu istasyonları çok güzel duruyor Medine'de, Ula'da, Medayn-ı Salih'te, Amman'da, Maan'da. Fakat Amman'dan sonrası döşenmemiştir. Amman'a kadar hat çalışıyor. Suriye ve Ürdün bu hattı kullanıyor. Hala o zamandan kalma gemi vapurlar var, şömendiferler var. Ben gittim, gördüm. Hatlar şey en insanı hislendiren de demiryolu demirlerinin üzerinde İslam harfleriyle Hâzâ min hayrâtı emîril müminin Sultan Abdülhamid Hanı Gazi azzehu ve nasrehu. Bu sultan, müminlerin emiri Sultan Abdülhamid'in hayratıdır. Allah onu aziz etsin ve ona yardım etsin şeklinde bir dua. Yanında da tarih var. Bu büyük bir tevazudur. Yani hacıların ayakları altında isminin kalması için yapılmış. Yani kendini göstermek için değil. Herkes biliyor ki Sultan Abdülhamid yaptırdı. Nitekim babası Kabe-i Muazzama'ya kâşi tuğlalar döşetmişti. Hacıların ayakları yanmasın güneşten diye. Kâşi tuğlalar güneşi emer, üst kısmı serin kalır. Dolayısıyla bastığınız zaman gene sıcaktır ama ayağınızı yakmaz. Bu tuğlaların altına tek tek Abdülmecid, Abdülmecid diye imza atmıştır. Hacıların ayaklarının altında kalsın ismi diye. Evet.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız.
Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam edecek.
İkinciyle sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı döneminden bugüne kadar demir yollarını konuşuyoruz. Aslında demir yolunun yaygınlığı, o bölgeye ticaretin gitmesi, ilişkilerin artması, nüfusun hareketlilik kazanması anlamına geliyor. Biraz önce söyledik, yani demir yoluyla bu kadar zorken, trenle yolculuk bu kadar zorken, karayoluyla çok daha zor.
Şimdi efendim insanlar bazı şeyleri anlayamıyorlar. Bunun için dünyayı gezmek lazım. Bizim memleketimiz maalesef Osmanlı'dan kalan en iyi topraklar değil. Vatanımızı seviyoruz ama dağlık, suyu az. Ne demek dağlık olduğu zaman? Ulaşım zor olur. Bakın bir İstanbul. Bu İstanbul çok güzel bir şehir. Dünyada belki bizim için benzeri yok. Fakat İstanbul'da ulaşım çok zordur. Çünkü İstanbul çok uzun bir araziye yayılıyor. Bir uçtan bir uca 100 kilometre. Bir tarafı deniz, oraya inemezsiniz. Bir tarafı ormanlar, oraya çıkamazsınız. Ve ortasından deniz geçiyor. Yetmemiş gibi bir de dağlık. Burada siz nasıl ulaştırma yapabilirsiniz? Nasıl metro yaparsınız? Nasıl tren yaparsınız? Ve devamlı lodos sebebiyle deniz ulaşımı bile çok zahmetli. Yani Türkiye'de böyledir. Buna rağmen bir zoru başarmışlar Osmanlılar. Anadolu'yu ve Osmanlı ülkesini demir yollarıyla bağlamışlar. Bu büyük bir hizmettir. Bu demir yolu savaşlarda nakliye vazifesi görmüş. Sulh zamanında ticareti beslemiş. Demir yolu geçen köyler, kasabalar kalkınmışlar, büyümüşler, gelişmişler. Köyler kasaba olmuş, kasabalar şehir olmuş. Sonra buralarda insanlar geçim kaynağı bulmuşlar. Bu demir yollarının yapılması, muhafazası bir iş imkanı olduğu gibi demir yolu ulaşması bile büyük bir iş. O zaman karayolu yok. Karayolu çok zahmetli. Yani karayolunu yaptınız, onu açık tutmak bile bir dert. Bir de karayolu her sene bakım istiyor. Hele eskiden toprak yol vardı, şose. Bir yağmur yağdı mı yol kayboluyor. Veya heyelan geliyor, çöküyor. Veya bir sel geliyor, yol yarılıyor. Bunların her sene yolun yapılması lazım. Hmm. Yani karayolu çok zahmetli. Türkiye gibi yerlerde. Belki Avrupa'da bu kadar değil. Hele eski teknolojiyle. Ama demir yolu zahmetli olmakla beraber bir kere yapılıyor. Tüneller açmışlar, dağlar açmışlar ve demir yolunun ulaşabileceği her yere ulaşmaya çalışmışlar. Cumhuriyet'ten sonra da bu devam etti. Fakat Cumhuriyet devrinin şöyle bir yanlış politikası oldu. Karayollarını ön plana aldı. Evet, karayolu da çok lazımdır. 21. yüzyıla geliyoruz artık. Karayolsuz yer olması mümkün değil. Ama ikisini dengeli yürütmek icap ediyordu. Çünkü Avrupa bunu yaptı. Demir yolundan vazgeçmedi. Biz çok çeşitli dedikodular söyleniyor bunun için. Bilemem yani o zamanki bayındırlık bakanlarının lastik şirketlerinden, otomobil şirketlerinden bazı yüklü komisyonlar aldığı için demir yollarını engellediğine dair bir takım rivayetler dolaştı. Söylendi Ali Çetinkaya'nın falan ama bilemeyiz. Bunları ispatlamak mümkün değil. Birer dedikoduydu ama ortada bir gerçek var ki çok fazla demir yoluna riayet edilmedi. Bunda biraz da Rusya korkusu vardı. Rahmetli Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı iken yol yapılmasını, demir yolu yapılmasını, liman açılmasını istemezdi. Yani işte Antalya'ya liman yaptırmazdı, yol yaptırmazdı. İtalyanlar gelir içeriye girerler. Trabzon limanını kapattı, Ruslar gelirler.
Peki liman olmasa gelmez mi?
Gelmez, oradan geç, yol olması, liman olması için karaya yol olması lazım içeriye.
Tamam da işgal ediyorsunuz bugün, yani düşünün Rusya geliyor.
Yol bulamaz oraya... geç, işte mantık efendim, yol bulamaz yani, geçemez.
Peki yol olmadan önce de dünyada bir sürü olmamış ülke mı? İşgal edilmiş.
Kolaylaştırır. Hatta kim dir Antalya valisi, o zaman ismini unuttum şimdi, meşhur bir adamdı. Ben diyor Maraşal'den haber vermeden Elmalı Antalya yolunu yaptım diyor. Bilse durdururdu diyor yol yaptırmayı.
Şuna benziyor. Evinize pencere yapmıyorsunuz, hırsız girer
girmesin
diye.
Girmesin diye, evet, evet. Aynen öyle.
Yani
aynen
öyle. Bilmiyorum tabii, tarihi uzaktan bakarak konuşuyoruz gene ama.
Ama bu başkaları tarafından da tenkit edilen bir şeydir. Yani Fevzi Çakmak'ın bu aşırı ürkek politikası öyledir. Ama mesela aynı şeyi silah ve mühimmat için yapmamıştır. Yani 2. Dünya Savaşı'na faali Rıfkı Atay, ki Fevzi Çakmak ve Atatürk'ü çok seven bir yazardır. Diyor ki ilk 2. Dünya Savaşı'na girmedik. Çünkü diyor ordunun elinde diyor hala Sultan Reşat devrinden kalma tabanca ve tüfekler vardı. Diyor, girse kesin yenilirdik diyor. Yani Almanya yardım ederse belki. Yani o ayrı bir felaket. Yani bir de böyle bir durum var. Aşırı ürkeklik. Ama son zamanlarda bilhassa Turgut Özal'ın iktidarı gelişinden sonra demiryollarına verilen ehemmiyet arttı. Yine demiryolları
şimdi de bu dönemde olsa, de galiba değil
bu
mi?
Son 10 yılda çok arttı. Hızlı. Yani hem yeni demiryolu hatları açıldı, hem demiryolunun yenilenmesi lazım. Şimdi köhne vagonlarla artık, şimdi bir demiryolu düşünün. Eskiden bu büyük bir nimetti, oraya demiryolu gidiyor, tren. Mesela Ankara niçin başşehir oldu? Demiryolu olduğu için. Başka hiçbir sebebi yok. Ankara çünkü Mustafa Kemal Paşa geldiğinde yanmıştı. Yangın geçirmişti. Perişan bir haldeydi. Salgın hastalıklar, yangınlar, yani Ankara bir vilayet merkezidir. Öyle uyduruk bir kasaba değil zannedildiği gibi. Ta eskiden beri bir vilayet merkezidir. Ama başına bir takım felaketler geldi, sönmüştü. Hiç vilayet olacak, başşehir olacak bir yer değildi. Ama hem merkezi olması hem de tren yolunun oradan geçiyor olması işi değiştirdi. Tren yolu geçtiği için orayı başşehir yaptılar. Çünkü ulaştırma çok mühimdir. O zaman bile budur. Şimdi bunun ehemmiyeti anlaşıldı. Şimdi her mesela istasyonda dururdu eskiden. Dilenci vapuru gibi.
İnen binen olsun
olmasın. İnen de olur, binmeyen olurdu da, ama yani bir trende ekspresler çıktı ondan sonra mesela bunun için. Yani artık bu zamanda hızlı tren bir zaruret halini aldı ve çok şükür yani belli yerlerde görüyoruz ve bundan sonra da zannediyorum her tarafı artacak. Bu da insanları daha çok seyahat etmeye, daha ucuz ve kolay seyahat etmeye, aynı zamanda ticareti, sirkülasyonu arttıracaktır. Tabii havayolu taşımacılığı ideal ama çok zahmetli, zor, masraflı bir seyahat.
Hem çevre kirliliği açısından da aslında tabii, trenleri tercih tabii, etmek lazım.
Tabii yani
elektrikli trenlerle özellikle.
Yani eskiden belki kömürle çalışıyormuş ama biz bildik bileli elektriklidir trenler. Elektrikli tren vardı hatta benim zamanımda. Adı elektrikli trendi. Halbuki trenlerin çoğu elektrikli olmuştu ama hala kömürle çalışan yük trenleri vardı. Mesela Türkiye'de pek çok yükün de tren yoluyla ucuz taşınması mümkün.
Tek tek kamyonların anlayamadığım bir şeydir.
Bu da işte biraz evvel anlattım ya, yol mafyası, karayolu, lastik, kamyoncular da. Kamyoncuda da başka bir iş bulunur, ayrı bir mesele. Kısa mesafe nakliyatı yaparlar mesela.
Tabii yani o sonuçta o tren onu belli bir yere gelecek. Üstelik evet, trende bir ürünün daha uzun süre saklanabilmesi mümkün.
Mümkün tabii. Yani bu avantajı da var. Avrupa bunu yapıyor. Çok şehirlerde vardır bu. Yani demiryolu taşımacılığı hem zevkli olduğu kadar pek çok avantajı da, ekonomik avantajı da beraberinde getiren bir seyahattir.
Belki şu anda karayollarında yaşadığımız bu hengamenin önüne geçmek için de bir avantaj, bir alternatif olabilir.
Tabii.
Olmalıdır tabii. Da zaten.
Rötarı çok olurdu eskiden, onu hatırlıyorum şimdi, çocukluğumuza dönüyoruz. Çünkü ne olurdu? Yollarda bir kaza olur mesela. Önceki tren kaza yapmış. Öbür tren onu bekler. Şimdiki kadar teknik imkanlar ileri değil. Biraz da devletin elinde olduğu için biliyorsunuz. Aman boş ver, beklesinler şeyi çok olurdu. İntikam almak. Bilmem kısım şefinden, yol çavuşundan intikam almak, böyle şeyler çok olurdu eskiden. Beklenirdi saatlerce. Yani ben 24 saati bırakın 2-3 günde bir tren seyahatinin sürdüğü zamanları biliyorum. Çarşamba günü biniyorsunuz, cumartesi varıyorsunuz mesela.
Nereye?
Mesela Erzurum'dan kalkıyorsunuz Ankara'ya. Yolda duruyor, bekliyor. Orada kaza var, orada köprü çalışması var. Tren arıza yapıyor. Bunlar da tabii yavaş yavaş artık insanlar da şuurlandı. Bunlar da yavaş yavaş kayboldu.
Aynı gemide olduğumuzu hissetmek. Galiba başaramadığımız
evet,
şey
bu. Evet, bunu hissettirmek lazım. Yani yaptığınız her kötülüğün aslında size daha büyük bir zarar iras edeceğini. Evet. Bu çocuklar mesela çok yapar, söylersiniz. Çocuklar bunu anlar ama büyükler bazen anlamıyorlar maalesef.
Aynı gemide olduğumuzu bildiğimiz, anladığımız an aslında. Bu bir sirkülasyon gibi. Bir şey yapıyorsunuz, dalga etkisiyle o büyüyerek size dönüyor. İyi yapıyorsanız iyi, kötü yapıyorsanız kötü dönüyor size.
Tabii yani düşünün, Rumeli'nin sizde olduğu zamanlarda Rumeli şehirlerinden, Manastır'dan, Selanik'ten İstanbul'a tren gelip gidiyordu. Hatta Almanya'dan gelen, Viyana'dan gelen bir geminin üzerine Enverland yazmış. Oradaki bir işgüzar memur, ben onun resmini görmüştüm Enver Paşa zamanında. Şöyle bir problem var yalnız, raylar bazen farklı olabiliyor. Ray sistemleri, standartları farklı. Mesela Rusya'nın ray standartları farklı. Sırbistan'ınki de farklıydı. Onun için tren değişirdi. Yani bir trene binip de eskiden gitmek mümkün olmazdı. Belli yerde trenleri değiştirirlerdi. Oraya uygun tren. Böyle problemler olurdu eskiden. Bu da tren yolculuklarında çok hatırlanan şeylerdir.
Tren, tabii trenler aynı zamanda ayrılıkları da çağrıştırıyor.
Ya.
Ben mesela bizim ailemiz için göç anlamına geliyor tren. Kalanlar, gelenler, nereye geldiğini bilmeden yola çıkanlar,
ya,
hiç kimsesi
tabii tanıdığı, meçhule gidenler öyle
geliyor, inecek tren, yani istasyonda inecek, burada İstanbul'da bekleyecek, onu tanıyan, bilen birisi gelip karşılamış mı ya da görebilecek mi ya da bir adreste birisi.
Türkülerde de zaten hep tren vardır. Gurbeti, evet, trenle, ah tren kara tren, odur yari götüren, gitti yarim gelmedi, budur beni bitiren diye. Kara tren gelmez mi? Yani tren türküsü çoktur. Ayrılıkları tren sembolize eder. Çünkü eskiden şimdiki otobüs falan yoktu. Zaten otobüs pek Türkiye'de yakışacak bir vasıta değil. Tayyare hiç olmaz. Gemi çok nadir. Çünkü gemiyle gidecek yerler belli. Tren daha çok. Onun için tren hep hasreti çağrıştırır. Tedavi ettirir. İstasyonlar öyle. Fakat işte eski istasyonlar biliyorsunuz ihtişamıyla insanı büyüler. Girersiniz. O ayrılığın acısını bir miktar hafifletir size. Çok ihtişamlı bir yer. Yüksek tavanlar, tavanlarında süsler, kapı oymaları falan, vezneleri. Benim o çok hoşuma gider. Üniformalı vazifeliler. Ayrı bir dünyaya geldiğiniz hissine kapılırsınız. Tren zaten yüksekte böyle bir şey.
Banyo bile insan onu hissettiriyor.
Tabii. Şu anda banyo treni İstanbul bile o. Doğru. Şimdi. Doğru. Aynen öyle. O havayı veriyor. Tabii yani yine penceresinden bakıyorsunuz. Sizi uğurlayanlar, ağlayanlar. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Her zaman bu olmuş. Ama tren yolculuğunun dediğim gibi insanda çok hoş hatıraları vardı. Bir de belki çok eski olduğu için. Yani 150 senelik.
Hiç bilmemiş olan olabilir mi?
Olabilir tabii, olabilir. Hele şimdi artık gençlerde bilmemiş çoktur. Daha önce anlatmıştım. Televizyonda soruyorlar çocuklar soba nedir diye. Çocuklar bilemiyorlar. Birçok çocuk biliyor. O da yazları anneannesi gide gittiği zaman sobayı görmüş. O da yanarken değil. Yaz haliyle görmüş. Şimdi çocuklar soba bile bilmiyorlar. Treni bilmeyen çok var. Ben bilmeyen biliyorum. Ya yani ben bilmedim hiç trene diyen var. İhtiyacı olmamış. Yani bu kınanacak bir şey değil ama trenin zevki bambaşkadır. Mesela bir yerde durur. Çok az duracak orada. 1-2 dakika. Sizin de bir ihtiyacınız olur. Affedersiniz, helaya gitmek icap eder. Namaz kılmak icap eder. Bir şey almak icap eder. Çocuk ağlar. Orada bir simitçi veya çok keyfe gelen bir şey. Simitçi görürsünüz. Mesela her yerin simidi farklıdır. Mesela Eskişehir'in simidi çok güzel olur. Ben Eskişehir'den geçerken bakardım, simitçi, Eskişehir simidi. Şimdi onlar orada da yok. Her yerin simidi ayrıydı eskiden. Ankara'nın simidi ayrıdır. İstanbul'un ayrıdır. Farklıdır lezzeti. Eskişehir simidi olsa da alsak. Hemen inersiniz, simitçi paranın üstünü bulamaz. Ağır bir adamdır falan filan. O şey üfler, düdüğü üfler. Haydi nefes nefese binersiniz. Bazısı da iyice dalgındır. Tren hareket ettikten sonra haber fark eder. Koşar trene. Kondüktörün görmesi mümkün değil. Şefte trenin o mümkün değil, durmaz. Atlayamaz, kalır. Bir sonraki trene biner. O da kim bilir ne zaman. Eşyası orada gider.
Ailesi orada
vardır bunun. Şey. Ama umumiyetle o gardofrenler çok uyanık, tecrübeli insanlardır. Yani neredeyse bütün yolcuları tanırlar onlar. Orada oranın normal halkı dışında birini gördükleri zaman tren kalkıyor derler. Yani
sen orada...
Sen trenin yolcususun falan diye.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bizim Evler İpek Yolu'nu sundu.